Ayrım 13.
Sayfa 132. Yavaşça protesto ettim ama şişko hızını almıştı bir kez. Et yemeden geçen 6 günün materyalizmi. Aşkı ele alın. Almanlarda bu da bir duygusallıktan öteye geçmez. Duygudan başka şey bilmezler. Çiftlerin tek isteği rahat olmaktır. Aşk sevişmesiz olmalı. Birazcık şaşırmıştım ama masum aşk demek istediğini anladım. Almanca konuşuyorduk. Kullandığımız kelimelerin bazısı Fransızca'da yoktu. Antikacı tehlike işareti verdi. Allah aşkına heyecanlanma Jean dedi. Şişi hızlı çeviriyorsun. Alman materyalizmini yıkacaksın belki ama bu arada bizim materyalizm dana budu da gidecek. Söylediklerinde gerçek payı var şüphesiz. Ama ben Almanları severim. Kim demiş onların kültürü yok? Şu müziğe bak. Şu müthiş Wagner gibi bir şey bile yaratabilmişler. Bunu inkar edecek adam bulunamaz. Kültürleri belki birazcık romantik değil mi? Ruh gerekli ama beden de şart. Bedensiz ruh neye yarar? Gerçekten de onlar her şeyi öyle inceltmişler ki incele incele geriye bir şey kalmamış. Onların incelttiği aşkta cinsellikten pek bir şey kalmadığını edebiyatları da gösteriyor. Yaşamın tadını bile ölüm konusundaki sezgilerin yardımıyla anlıyorlar. Güzel duyguları var ama bunlar epeyce derinde kalmış gibi görünüyor. Altıncı duyu ortada. Peki öteki beşi nerede acaba? Ekmek, şarap, koltuk, yvetin kolları, kısacası temel maddeler onların elinden kolayca uçup gidiyor. İşin temeliyle uğraşmıyorlar. Belki de hayvanla insan arasındaki ayrımı gerektiğinden çok büyütüyorlar. Yalnız insanla uğraşıyor, ondaki hayvanla hiç ilgilenmiyorlar. Bu yüzden de çok şeyi yitiriyorlar. Onlardaki ruhun dana kızartması ile pek az ilgisi var. Onların estetik zevki ile damak zevki birbirinden çok ayrı şeyler. Güzellik duyguları daha bedensel işlerde onları yaya bırakıyor. Her cümle bir hakaret dedim gülerek. Hoşnuttu, ah dedi. Biz yiyici bir ırkız. Yemek söz konusu olunca bizi ciddiye almak gerekir. Salata hazırdı. Şişko uzun saplı bir kepçeyle dana etinin üstüne azar azar yağ döktü. Etin rengi artık hızla koyulaşıyordu. Yvette dalgın bir tavırla ben de Almanları severim dedi. Ciddi insanlardır. Bizim için şimdiye kadar söylenmiş şeylerin en kötüsü diye karşı koydum. Yalnızca ruhsal bir tepki gösterdiğime, şu sandalyeyi birinizin kafasına fırlatmadığıma sevinin. Sizin güzel yeme adetleriniz var. Kızartmalarınız iyi kızarıyor, salatalar lezzetli, konuğu da yokluyorsunuz. Acaba bu zevke erişmiş mi diye onu sınavdan geçiriyorsunuz. Ağzını şapırdatmayanın vay haline. Yüvet şaşıp kalmıştı. İşte şimdi onu korkuttunuz. Lokmalar boğazında kalacak. Şişko dana budunu ustaca masaya koydu ve bıçağı eline aldı. Kendimiz için ne düşündüğümü ona söyleyeceğim. O zaman her şey düzelecek. Örneğin politikamız üzerindeki düşüncemi. Ne dersin dostum? Bu konuda benim de diyeceğim var dedim ve söyledim. Kızartma çok güzeldi, şiir gibi. Konuşmamak için kendimi tuttum. Kızartma kadar güzel bir Almanca şiir olup olmadığını söylememi isteyeceklerinden korktum. En iyisi politikadan söz etmekti. Antikacı özellikle sömürge politikası konusunda çok kötü şeyler biliyordu. Yvette bana döndü. Jean'ın sömürgeler ordusunda subaylık yaptığını biliyor musunuz? Tanca koruganlarında geçen berberilerle aşçının hikayesini anlatsın size. Ceza olsun diye. Ben zaten cezalandırıldım dedim. Bana yemek verdiğiniz halde. Benim yediğim İdamdan sonraki dar ağacı yemeği. Onu cezalandırmalı dedi Yüvet. Şöven olduğu için. Şişko gülümsedi. Beyaz ekmekten bir parça kopardı, tabağına attı ve ekmek parçasıyla yağı süpürürken anlatmaya başladı. Rif savaşındaydık. Berbat bir şeydi. Yabancı insanların üstüne saldırıyor, sonra da onları isyancılar yerine koyuyorduk. Biliyorsunuz barbarlara barbarca davranılabilir. Bu barbar olmak arzusu hükümetleri düşmanı barbar diye tanımlamaya götürür. Ben bunun her zaman böyle olduğunu görmüş değilim. Öyküyü ceza olsun diye bir kez daha anlatmamı isterken Yüvet haklı. Çünkü önceleri bunu başka türlü anlattım. Düşmanlarımızın şövenliğini örnek olarak gösterdim. Ama aradan geçen zaman kafamdaki öyküyü değiştirdi. Dediği gibi subaydım. Savaşın nasıl geçtiği konusunda konuşmayacağım. Daha doğrusu insan bunu unutuyor. Yangın çıkarıyor ve her yerleri top ateşiyle yıkıyorduk. Gazeteler stratejiden söz ediyorlardı. Silahlarımız daha üstündü derler. Bunun için generaller kahramanlığımızı övüyordu. Küçük bir yara almıştım. Koruganlar gazinosunda komutanla birlikte öğle yemeği yiyordum. Bu yüzden aşçılardan birinin tutuklu Rif kabileleri tarafından öldürülüşüyle ilgili soruşturmada bulunmamıştım. Peşinen söyleyeyim ki bu soruşturma en ufak bir sonuç vermedi. Aşçının iyi yürekliliği yüzünden canını yitirdiği çok kısa zamanda ortaya çıktı. Berberiler öğleden sonra kaleye getirilmişlerdi. 70 kişi kadardılar. Şüphesiz durumları hiç iyi değildi. İki grup hep yol yürümüştü. Hem de ne yollardı bunlar? Her şeyden önce açtılar. Ama kalede o günün yemeği daha önce dağıtılmıştı. Onlara ertesi sabahtan önce hiçbir şey vermek olası değildi. Yerleştirildikleri mağarada yemek için bağırışıyorlardı. Güçlü olanlar demir parmaklığa kadar sürünerek geliyor, yalvarıyor ya da nöbetçilere küfür ediyorlardı. Sivilken Marsilya'da küçük bir balıkçı dükkanı işleten aşçı onların bu haline çok acımış, bu işe bir çözüm yolu düşünmüş. Nur içinde yatsın, zamanın Fransasını yalnız o temsil ediyordu. Akşam olunca biriktirip bir yana koyduğu somunları bir sepete doldurup almış. Nöbetçileri birkaç sigarayla kandırmış. Sigaraları da harçlığını biriktirerek kantinden almış. Dediğim gibi nur içinde yatsın. İşi yolunda gitmiş. Nöbetçiler de başka yaratık değil, tiryaki. Tutuklulara somunları dağıtmış. Aşçı gece geç vakit gene tutukluların yanına gitmiş. Orada unuttuğu sepeti almak istemiş. Sabah teftişinde sepetin orada görülmesini istemiyormuş. Anlıyorsunuz ya, işin her yanı kanun dışı. Ertesi sabah kalede aşçının cesedini bulmuşlar. İşin üç yüzü anlaşıldıktan sonra bir gürültü daha kopmuş. Tutuklular kendilerine verilen ekmeklerin çok bayat olduğundan şikayetçi olmuşlar. Gerçekten de yalnız bir tanesi aldığı somunu yiyebilmiş. Buna karşılık aşçı ezik kafatası ile yerde yatıyordu. Aslına bakarsanız öykü burada bitti. Soruşturma bir sonuç vermedi. Aşçı tutuklulara ekmek verdiği halde onlar kendisini öldürmüştü. Başka bir şey ortaya çıkmıyordu. Silah aradık, onu da bulamadık. Bir bilmece karşısındaydık. Bilmece hiçbir zaman çözülmediği için öykünün de önemli bir yanı yok. Şövenliğe örnek olarak gösterilemez, gülünç olur. Berberiler belki şövendi ama biz şövenden de kötüydük. Gençliğimizden bu yana beyinlerimiz uyuşturulmuştu. Bu olayı eskiden yanlış yargılayışımın tek özürü olarak bunu buluyorum. Bu olay savaşta iyi yürekli olunamayacağından başka bir şey ispatlamaz. Diyemeyiz ki kadınları ve çocukları mahvedeceğiz, ondan öteye gitmeyeceğiz. Canavarlık yapacağız ama belli bir ölçüye kadar. Aşçı da diyemezdi ki şu anda ben ne Fransızım ne de asker, yalnızca aşçıyım. Bir sepet somun berberileri aldatamadı. Şişko yemeğini çoktan bitirmişti, şimdi ekmek kırıntılarıyla oynuyordu. Kısa bir sessizlikten sonra antikacı şöyle dedi. Kadehlerimizi Marsilyalı için boşaltabiliriz. O bir hata işlemiş ama daha korkunç hatalar da var. Kadehlerimizi diktik, sonunda kendimi tutamayıp dedim ki, ekmeğin değerini bilmeyen bir ırk daha. Gülüştük. Yüvet peyniri uzattı, cılız antikacı bıçağını alırken aklına bir şey geldi. Bilmece çözülebilir dedi yavaşça. Aşçının neden öldürüldüğünü ben size söyleyebilirim. Neden diye sordu Şişko. Ekmek götürmüş olmasına rağmen değil, ekmek götürdüğü için öldürüldü. Ekmekler çok bayattı. Bunu sen kendin söyledin. Yenmeyecek kadar sert. Şişko yalnız bir tanesi sert değildi diye mırıldandı. Evet, böyle de yorumlanabilir. Ama bununla bilmece çözülmüş olmuyor. İşin bir nedeni var. Ama bir de silah sorunu var dedi antikacı. Bu da çözülebilir. Silah olarak bir ekmeği ileri sürüyorum. Bayat bir ekmek berberilerin dişleri için çok serttir. Aşçının kafatası için de çok serttir. Şişko küçük mavi gözlerini hayretle açtı. İşte buna diyecek yok dedi. Yoksa katilin kim olduğunu da biliyor musun? Elbette dedi antikacı dost doğru. Katil çok sert olmasına rağmen somununu yiyen berberiydi. Ekmeği yemek zorundaydı yoksa üzerindeki kan lekelerinin farkına varabilirlerdi. Aa dedi Yvet. Evet dedi cılız antikacı. Ciddiydi. Onlar da ekmekten anlıyordu. Onların da kültürü bu yöndeydi. Lucullus'un ganimetleri. 63 yılının başında Roma'da büyük bir kargaşalık vardı. Pompeius yıllarca süren savaşlardan sonra Romalılara Asya'yı fethetmişti. Şimdi Romalılar zaferler kazanmış komutanın dönüşünü korku içinde bekliyorlardı. Bu zaferden sonra yalnız Asya değil Roma da onun insafına teslim edilmiş oluyordu. Bu gerginlik günlerinin birinde Tiber Irmağı kıyısındaki bahçelerin çevrildiği sarayların birinden çıkan ufak ve zayıf bir adam mermer merdivenin üstünde bir ziyaretçiyi karşıladı. Bu adam eski komutan Lucullus, ziyaretçisi de şair Lucrest'ti. Eski komutan Asya seferine başlamış ama Pompeius türlü entrikalarla onu komutanlıktan uzaklaştırmıştı. Birçok kimsenin Asya Fatihi olarak Lucullus'u gördüğünü bilen Pompeius, eski komutanı kuşkulara sürüklüyordu. Lucullus'un bugünlerde fazla ziyaretçisi yoktu. Komutan şairi içten selamladı ve biraz dinlenmesi için küçük bir salona götürdü. Şair birkaç incir yedi. Sağlığı hiç iyi değildi. Göğsünde ağrılar vardı. İlkbaharın ıslaklığına dayanamıyordu. Önce aralarında geçen konuşma politikaya hiç geçmedi. Yalnızca bazı felsefe konularını tartıştılar. Lucullus, Lucrest'in Şeylerin Doğası üzerine adlı öğretici şiirinde tanrılarla ilgili görüşler üzerine kuşkularını bildirdi. Dinin yalnızca hurafeye dayandırılmasının tehlikeli olduğunu belirtti. Lucrest bunu kabul etmedi. İhtiyar komutan görüşlerini pekiştirmek için Asya seferi sırasında gördüğü bir düşü anlattı. Gasiura Savaşı'ndan sonraydı. Durumumuz umutsuzdu. Kısa zamanda başarı sağlamak zorundaydık. Yardımcılarımdan Triarius birlikleriyle bir yere sıkıştırılmıştı. Hemen yardımına koşmak zorundaydım yoksa her şeyi yitirebilirdi. Bu sırada askere maaş vermediğimiz için orduda itaatsizlikler de artmıştı. Bir gün öğleden sonra çok yorgun olduğum için haritanın üzerinde uyuyakalmışım. Size o sırada gördüğüm rüyayı anlatacağım. Büyük bir ırmağın kenarında kamp kurmuştuk. Geceleyin çadırımda oturuyor ve düşmanım Mitridates'in yenilgisini hedef alan bir plan hazırlıyordum. Irmağın suları geçilemeyecek kadar yükselmişti. Rüyamdaki Mitridates'in ordusunu iki kısma ayırıyordum. Irmağın bizden yara olan kısmındaki askerlere saldırsaydım, öteki yandan hiçbir yardım alamazlardı. Sabah oldu, orduyu hazırladım ve lejyonların önüne kurbanlar koydum. Rahiplerle konuştum, çok elverişli ve hayırlı belirtiler sezdiklerini söylediler. Uzun bir konuşma yaptım. Düşmanı parçalamak için tek fırsattan, tanrıların bizden yana olduğundan, bunun için ırmağın sularını yükselttiklerinden, çok hayırlı belirtilerden, tanrıların bu savaşı istediklerinden vesaire gibi söz ettim. Ben konuşurken acayip bir şey oldu. Epeyce yüksek bir yerde duruyor, asker dizilerinin ardındaki ovayı görebiliyordum. Mitridates'in konukladığı yerden çıkan dumanların çok yakında olduğu anlaşılıyordu. İki ordu arasında tarlalar vardı, ekinler oldukça büyümüştü. Yan tarafta ırmak kenarında bir çiftlik vardı. Yükselen suların ortasında kalmıştı. Bir köylü ailesi basık damlı evden öte birisini çıkarmaya çalışıyordu. Köylülerin bize doğru el işaretleri yaptığını ansızın gördüm. Lejyonerlerimden birkaçı haykırışları duymuş ve başlarını çevirmişti. 4-5 tanesi köylülere doğru yürüyordu. Önce yavaş yürüdüler, sonra koşmaya başladılar. Ama köylüler ters yönü işaret ediyorlardı. Ne demek istediklerini anladım. Sağ yanımızda bir toprak set yapılmıştı. Sular setti yıprattığı için yıkanmak üzereydi. Bütün bunları konuşmama hiç ara vermeden gördüm. Aklıma bir şey geldi. Elimi uzatarak seddi gösterdim. Bütün gözler oraya çevrildi. Sesimi yükselterek dedim ki, ''Tanrıların eli askerler. Tanrılar düşman seddinin yıkılmasını ırmağa emrettiler. Tanrılar adına koşun.'' Rüyam tam anlamıyla seçik değildi elbet ama ortasında bulunduğum ordunun bir an susup seddin yıkılışını seyrettiği anı çok iyi hatırlıyorum. Sessizlik çok kısa sürdü. Yüzlerce asker hiçbir emir almadan birden sedde doğru koşmaya başladılar. Daha önce köylülerin yardımına koşan birkaç kişi de hayvanları ahırlardan çıkarıp köylü ailesiyle birlikte bağırışarak geliyordu. Yalnızca set set sesleri işitiyordum. Şimdi binlercesi hepsi oraya koşuyordu. Arkamda bulunanlar da koşarak yanımdan geçtiler. En sonunda beni de sürüklediler. Suyun akıntısına karşı akan bir insan seliydi bu. Bana en yakın olarak koşanlara haykırdım. Düşmana! Onlar sanki beni anlamamışlar gibi evet ırmağa diye bağırdılar. Peki ya savaş diye bağırdım. Sonra diye beni teselli ettiler. Dağılmış olan bir taburun önüne geçtim. Size durmanızı emrediyorum diye bağırdım. 2-3 kişi durdu. Yalnızca rüyada görmüş olmama rağmen bugün bile unutamadığım sivri çeneli ama uzun boylu bir asker vardı aralarında. Arkadaşlarına döndü ve sordu, kim bu? Terbiyesizce bir davranış değildi bu. Adam bütün iştenliğiyle soruyordu. Ötekiler de aynı iştenlikle cevap verdiler. Bilmiyoruz. Sonra gene sedde doğru koşmaya koyuldular. Kısa bir zaman sonra tek başıma kalmıştım. Rahiplerin de ırmağa doğru koştuğunu gördüm ama şişman oldukları için daha yavaş koşuyorlardı elbet. Olağanüstü güçte bir dürtüye uyarak sedde bakmaya karar verdim. Orada da bir düzen gerektiğini sezer gibiydim. Birbiriyle çelişen duygular içinde yürüdüm. Az sonra koşmaya başladım. İşlerin düzenli gitmeyeceği ve seddin gene de yıkılacağı kuşkusu ve üzüntüsü içindeydim. Köylülerin çiftliği, onunla birlikte ekinlerin büyüdüğü tarlalar bir an gözümün önünde kayboldular. Çok çeşitli duyguların etkisi altında kendimi yitirdiğimi anlıyorsunuz. Oraya vardığım zaman her şeyi tam bir düzen içinde buldum. Seddi yükseltmek için askerlerimizin kürekleri beraberlerinde getirmeleri çok iyi olmuştu. Hiç kimse pekiştirmek için seddin duvarlarına kılıç sokmayı düşünmüyordu. Kalkanların üstünde toprak taşınıyordu. Bir an aklıma düşmanın geldiğini hatırlıyorum. Yaverime inşallah düşman bu fırsattan faydalanmaz dedim. Ter içinde kalan yaver saçma dedi. Şimdi zamanı değil bunun. Biraz ileriye bakınca daha aşağılarda Mitriadetes'in askerlerinin de ırmak kenarında su baskınını önleme işiyle uğraştığını fark ettim. Bizim askerlerle birlikte çalışıyorlardı. Başka bir dil konuştukları için bizimkilerle işaret yoluyla anlaşıyorlardı. Bütün ayrıntılarıyla düşün bu kadar. İhtiyar komutan öyküsünü bitirdi. Küçük, solgun ve buruşuk yüzünde kuşku ile sevinç karışımı bir görünüş vardı. Güzel bir düş dedi şair yavaşça. Evet nasıl? Hayır dedi komutan. Bakışları şüphe anlatıyordu. Sonra güldü. Hiç de mutluluk duymamıştım dedi. Uyandığım zaman çok rahatsız edici bir duygu içindeydim. Bu düş bana büyük bir zayıflığın delili gibi geliyordu. Gerçekten mi dedi şair. Şaşa kalmıştı. Bir süre kimse konuşmadı, sonra gene Lucres başladı. O vakit bu düşten nasıl bir sonuç çıkardınız? Otoritenin güvenilmeyecek bir şey olduğunu elbet. Düşte ama. Evet, her zaman için. Lucullus ellerini çırptı. Uşaklar tabakları kaldırmak için koştular. Ama tabaklar henüz doluydu. Lucullus da bir şey yememişti. Bugünlerde hiç iştahı yoktu. Yeni elde ettiği sanat eserlerinin bulunduğu mavi salonu gezmeyi misafirlerine teklif etti. Sütunlu koridorlardan geçerek büyük sarayın çifte kanatlı kapılarından birine geldiler. Cılız komutan bastonuyla mermer döşemeleri döverek konuşmasına devam etti. Zafere ulaşmayışımın nedeni alt tabakanın disiplinsizliği değil, büyüklerin hamlığıdır. Onların yurt sevgisi saraylara ve balıklı havuzlara olan sevgi demektir. Romalı vergi mültezimleri Asya'da bana karşı oranın toprak sahipleriyle birleştiler. Beni ve orduyu işe yaramaz hale getirmek için gizlice anlaştılar. Buna karşılık da toprak sahipleri küçük Asya köylülerini onlara teslim ettiler. Benim yerimi alan komutanla oradaki beyler daha iyi anlaşıyorlardı. İşte komutan böyle olmalı, verileni almalı diyorlardı. Almalı dedikleri kaleler değildi. Bu komutan küçük Asyalı bir kralı 50 milyon vergiye bağladı. Paranın devlet kasasına teslim edilmesi gerektiği için komutan bunu krala borç olarak verdi ve şimdi her yıl %40 faiz alıyor. Fetih dedikleri budur işte. Lucres ihtiyar adamın anlattıklarını pek dinlemiyordu. Çünkü o da bu sarayı yaptırmak için Asya'dan yeteri kadar varlık silip süpürmüştü. Lucres hep o düşü aklından geçiriyordu. Bu ona Amisus'un Lucullus orduları tarafından fethedilmesi sırasında geçen gerçek bir olayın garip bir benzeri gibi görünüyordu. Amisus muhteşem Atina'ya bağlı bir şehirdi ve eşsiz sanat eserleriyle doluydu. Lucullus'un askerleri onu yağma edip yakmışlardı. Bir söylentiye göre komutan sanat eserlerinin korunması için yağmacılara ağlayarak yalvardığı halde para etmemişti. Onun otoritesi orada da sökmemişti. Olayın biri rüya, öteki ise gerçekti. Askerlere birincisini yasaklayan otoritenin ötekini önleyemeyeceğini söylemeli miydi? Lucullus bunu anlamamışsa bile sezmişe benziyordu. Salondaki yeni sanat eserlerinin en iyisi kilden küçük bir Nike heykeliydi. Lucres bunu yavaşça eline aldı ve gülümseyerek seyretti. İyi bir usta dedi yavaşça. Ne kadar temiz bir görünüşü, ne kadar sevimli bir gülüşü var. Bu ustanın fikri, zafer tanrıcasını barış tanrıcası olarak anlatmaktı. Heykel, halkları henüz yenilgiye uğramadığı bir zamandan kalmış olmalı. Lucullus şaire kuşkuyla baktı ve heykeli eline aldı. İnsanlık dedi, genellikle başından geçen kötülükleri hoşuna giden şeylerden daha çok hatırlar. Öpücükleri ne bırakır ama yaraların izleri geride kalır. Şair sustu, komutana tuhaf tuhaf baktı. Ne var dedi komutan, sizi şaşırttım mı? Açık söylemem gerekirse biraz. Tarih kitaplarında kötü şeyler yazılmasından gerçekten korkuyor musunuz? Belki de hiç sözü edilmemesinden. Daha doğrusu neden korktuğumu bilmiyorum. Zaten korku ayında bulunuyoruz değil mi? Ortalığı kırıp geçiriyor korku. Zaferden sonra hep böyle olur. Öyle. Eğer duyduklarım doğruysa bugünlerde unutulmaktan çok şöhretten korkuyorsunuz. Doğru. Şöhret benim için tehlikeli. En tehlikeli şey. Söz aramızda garip bir şey bu. Ben askerim. Ölüm beni hiçbir zaman korkutmamıştır. Şimdi bir değişim oldu. Bahçelerin güzel görünümü, iyi yapılmış yemekler, değerli sanat eserleri bende şaşılacak bir zayıflık meydana getiriyor. Ölümden gene de korkmuyorum ama bir ölüm korkusu da söz konusu. Bunu açıklayabilir misiniz? Şair bir şey söylemedi. Biliyorum dedi komutan aceleyle. Şiirinizdeki o yeri hatırlıyorum. Hatta onu ezbere bile okuyabilirim. Bu da kötüye işaret. Sonra Lucres'in ölüm korkusu üstüne ünlü dizelerini yavan bir tonda söylemeye başladı. Ölüm bize bir şey demez, bizi hiç ilgilendirmez. Şair dizelerinin söylenişini dikkatle dinledi. bir yandan da öksürüğünü tutmaya çalışıyordu. Hava akımında kalmıştı galiba. Gene de okuyucuların neşesini daha fazla kaçırmamak için eserden çıkarılmış olan birkaç dizeyi ev sahibine açıklamak isteğine karşı koyamadı. Bu dizelerde kaybolup giden şeye yapışma direncini doğuran nedenleri işlemişti. Boğuk bir sesle tane tane yavaş yavaş bu dizeleri söyledi. Hayatın ellerinden alınacağını ağladıkları sırada düşünürler, kendilerine yapılan soygunları, kendi soygunlarını, çünkü el konulan yaşamı onlar da başkasından el koydular. Balığa el koyarlar, balıkçı denizden aldı onu. Balıkçıdan da tüccarlar, ama balığı kızartan kadın istemeyerek döker yağı tavaya, bakışları acılıdır, kaybolan azığa bakar. Yağsız kalmak korkusu, korku hiçbir şeyi olmamak, hiçbir şeyi bulamamak korkusu, el konulmaya uğramak korkusu. Hiçbir zordan kaçınmadı babalar. Binbir güçlükle direndiler, cinayet işlediler miras payı için. Boyacı korkuyla gizliyor değerli formülü müşteriden. Ne olur ellerine geçerse. Ve içki yudumlayan sanatçılar arasında dilini ısırıyor şair. Aklına gelen şeyi açıkladı. Çalılığın ardında erkek kurnazlıkla el koyuyor kızın bekaretine. Aç ortakçı ailesinden kurbanı aşırıyor rahip. Ve para kaynağı olarak bedenin acısını ele geçiriyor hekim. Böyle dünyada ölüm düşüncesine dayanabilecek var mı? Bırak ve bırakmam arasında oynuyor hayat ve tutanla el koyan arasında pençe oluyor el. Siz şairler çok şeyler biliyorsunuz dedi cılız komutan. Düşünceliydi. Peki şimdi şu günlerde yaptığım bütün şeylerin unutulmamasını herkesten ve ansızın neden gene istediğimi bana söyleyebilir misiniz? Şöhretin beni zarara uğratmasına ve ölüme karşı umursama kalmayışıma rağmen bunu neden istediğimi? Belki şöhrete karşı olan isteğinizde bir ölüm korkusudur. Komutan bunu duymamazlıktan geldi. Ürkerek etrafına bakındı ve lamba taşıyıcısına geri çekilmesini işaret etti. Birkaç adım ilerledikten sonra fısıldar gibi biraz da utanarak sordu. Şöhretimi nasıl yapabilirdim dersiniz? Geriye döndüler. Bahçelerin üzerindeki akşam sessizliğini tatlı bir rüzgar bozmuştu. Şair öksürerek konuştu. Belki de Asya'yı fethetmekle. Komutanın kolundan tuttuğunu ve korkuyla etrafa bakındığını fark etti. Sonra hemen sözüne devam etti. Belki de çok iyi bir zafer şöleni hazırlamakla. Bilmem. Konuşurken karşısındakine pek fazla ilgi göstermemişti. Ama ansızın olduğu yerde durdu. Kolunu uzatıp beyaz çiçekli dallarını rüzgarda oynatarak küçük bir tepede duran bir kiraz ağacını gösterdi. Bunu da Asya'dan getirmediniz mi? Komutan başıyla doğruladı. Belki de budur, ne dersiniz? Dedi şair heyecanla. Kiraz ağacı. Şüphesiz sizin adınızı pek hatırlatmayacak ama zararı yok. Asya bir gün gene elden gidecek. Yemeklerinizi belki kimse pişiremeyecek. Çünkü o zaman yoksulluk baş gösterecek. Ama kiraz ağacı, onu sizin getirdiğinizi bilen birkaç kişi belki gene de çıkar. Çıkmasa bile bütün fetihçilerin bütün ganimetleri toz olup gittikten sonra ganimetlerinizin en güzeli adı unutulmuş bir fetihçinin ganimeti olarak tepelerde ilkbaharın rüzgarı ile dalgalanacak. Lucullus. Kitabın sonu. 19 Şubat 2003. Sayfa 144.